Ayrım 29, 5. Kadın Henning Mankell, sayfa 348. 29. Bölüm. Gece yarısından az önce Wallander, arkadaşlarının artık daha fazla çalışamayacak denli yorgun olduklarını fark etmişti. Toplantı saat 5'ten beri sürüyordu ve temiz hava almak için yalnızca birkaç kez ara vermişlerdi. Hanson onlara gereksinimleri olan ipucunu vermişti. Bir bağlantı kurulmuştu. Öldürülen üç erkeğin çevresinde bir gölge gibi dolaşan kişinin dış hatları belirginleşmeye başlamıştı. Kesin bir şey söylememekle birlikte hepsi de artık olayların intikamdan kaynaklanmış olabileceğini düşünmeye başlamışlardı. Wallander arkadaşlarına bu sonu görülmeyen tünelden içeri girmelerini önerdi. Hanson önlerini aydınlatmıştı. Ama hangi yöne gideceklerine ilişkin bir harita yoktu ellerinde. Bu önerinin hemen arkasından ekipte bir duraksama oldu. Hanson'la Wallander'in söyledikleri doğru olabilir miydi? Onca yıl sonra artık hayatta olmayan Jämtlandlı polis memurlarının hazırladığı kilolarca ağırlığındaki araştırma evrakı, Skåne'deki bir kuyunun içinde bambu kazıklara sokulmuş bir adamın katilini ortaya çıkarmalarına yardımcı olabilir miydi? Saat 6'yı biraz geçe kapı açılıp Nyberg içeri girdiğinde tüm kuşkular dağılmıştı. Masanın ucundaki yerine gidip oturmadı. Nyberg heyecan içindeydi. Odadakiler onu ilk kez bu denli heyecanlı görüyorlardı. ''Dalga kıranda bir sigara izmariti vardı.'' dedi. ''İzmaritin üstündeki parmak izinin sahibini saptadık.'' Wallander ona hayretle baktı. ''Bu gerçekten de olası mı? Sigara izmaritinde parmak izi bulunabilir mi?''
''Şanslıydık,'' dedi Nyberg. ''Bu her zaman pek olası olmaz. Ama tek bir ayrıcalığın dışında, o da sigara elle sarılmışsa ve bu sigara da elle sarılmıştı.''
Önce Hanson uzun bir süreden beri kayıp olan Polonyalı kadınla Holger Eriksson arasındaki olası bağlantıyı ortaya atmış, şimdi de Nyberg Runfeld'in valizindeki parmak izlerinin Blumberg'in cesedinin bulunduğu yerdeki parmak izleriyle aynı olduğunu söylüyordu. Odada derin bir sessizlik oldu. Kısa zamanda birçok şey öğrenmişlerdi. Yönü olmayan bir araştırma artık kendine hem bir yön bulmuş hem de hız kazanmıştı. Nyberg haberini verdikten sonra yerine geçip oturdu.
''Sigara içen bir katil,'' dedi Martinson. ''Günümüzde sigara içen birini bulmak 20 yıl öncesine oranla çok daha kolay.''
Wallander düşünceli bir şekilde başını salladı. ''Bu cinayetler arasındaki kesişmelerin ortak noktalarını da bulmak zorundayız.'' dedi. ''Üç cinayet için en az elimizde 9 şifre olmalı. Parmak izleri, zaman, ortak bir payda olduğunu kanıtlayabilecek herhangi bir şeye gereksinimimiz var.'' Masanın etrafındakilere baktı. ''Olayların sırasını da belirlemeliyiz.'' dedi. ''Bu cinayetlerin arkasındaki kişi veya kişilerin son derece acımasız insanlar olduklarını biliyoruz.'' Kurbanların öldürülme yöntemlerinin kasıtlı olarak saptandığını da biliyoruz. Ama henüz katilin kullandığı dili, daha önce de tartıştığımız şifreyi okumayı başaramadık. Katilin bizimle konuştuğuna ilişkin bir duygu var içimizde. Peki ama bu katil bize ne söylemeye çalışıyor? İşte bunu bilmiyoruz. Acaba henüz bulamadığımız daha başka şeyler de var mı? ''Katilin mehtaplı gecelerde kurbanlarını öldürdüğü gibi mi?'' diye sordu Svedberg. ''Bu tür simgesel şeyler, bu olaylarda böylesi bir şey söz konusu olabilir mi? Böyle bir şey aslen var mı? Bir zaman çizelgesinin hazırlanmasını istiyorum. Bize bir ipucu verebilecek başka bir şey var mı?''
Martinson ellerindeki tüm bilginin bir araya getirilmesi işiyle görevlendirildi. Wallander Martinson'un Washington DC'deki FBI merkezi tarafından geliştirilen birçok bilgisayar programları olduğunu biliyordu. Martinson'un bu programları kullanma fırsatını ele geçirdiğine sevindiğini gördü. Daha sonra bir süre oturup cinayetlerin coğrafi bir merkezi olup olmadığını tartıştılar. Höglund projektörde bir harita gösterdi. Wallander yerinden kalkarak ekranın başına geçti. ''Her şey Lödinge'de başladı.'' dedi işaret ederek. ''Biri Holger Eriksson'un çiftliğini gözetlemeye başlıyor. Onun oraya arabayla geldiğini ve Eriksson'un kulesinin arkasındaki tepeye çıkmak için traktör yolunu kullandığını varsayıyoruz. Bir yıl önce biri, belki de aynı kişi, Eriksson'un evine girmiş ama hiçbir şey çalmamış. Büyük olasılıkla bunu onu uyarmak için, ona bir işaret vermek için yapmış olmalı.''
Bilmiyoruz ama bu kişinin aynı kişi olması da gerekmiyor tabii. Valander Yistad'ı gösterdi. Gustav Runberg, Nairobi yolculuğunu sabırsızlıkla bekliyor. Her şey hazır. Valizini topluyor, dövizini ve biletini satın alıyor. Yolculuğa çıkacağı günün sabahı için taksi durağına bir gece önce telefon ederek sabah erkenden taksi istediğini bile söylüyor. Ama bu yolculuğa çıkmıyor. 3 hafta boyunca ortadan kayboluyor. Valander parmağını haritanın üstünde hareket ettirdi. Şimdi Mars Winshorn'un batısındaki ormana gidelim. Bir antrenör gece ormanda koşarken onu bir ağaca bağlı olarak buluyor. Boğularak öldürülmüş ve 3 hafta öncesine değin de çok zayıflamış. Kaybolduğu süre boyunca mutlaka bir yere kaçırılmış ve orada tutsak tutulmuş olmalı. Yistad'ın tam ortada olduğu ve 2 cinayetin farklı yerlerde işlendiği bir noktadayız. Parmağını kuzeydoğuya doğru hareket ettirdi. Holger Eriksson'un çiftliğine giden yola yakın bir yerde, Hör yolunda bir valiz buluyoruz. Valiz sanki bir an önce bulunması için oraya yerleştirilmiş gibi yolun hemen kenarında duruyordu. Şimdi kendimize şöyle bir soru sorabiliriz. Neden illa da oraya bırakıldı bu valiz? Yol katil için uygun olduğundan mı? Bilmiyoruz. Bu soru düşündüğümüzden çok daha önemli olabilir. Valander elini yeniden hareket ettirdi. Güneybatıya, Krageholm Gölü'ne doğru. Burada Eugen Blomberg'i buluyoruz. Her iki olay yerinden yalnızca yarım saatlik bir mesafede. Yerine oturdu. Hadi şimdi de bir ön hazırlık niteliğinde olabilecek sonuçlara ulaşmaya çalışalım diye sürdürdü konuşmasını. Bu neyi gösteriyor?
Bölgeyi tanıdığını dedi Höglund. Mars Winshorn'daki ormanlık yer çok akılcı seçilmişti. Valiz evlerin olmadığı bir yere bırakılıyor. Neden? Çünkü hiç kimsenin böylelikle ne sürücüyü ne de ne bıraktığını görmesine olanak olmuyor da ondan.
Bunu nereden biliyorsun diye sordu Martinson.
Çünkü oraya gidip baktım.
İnsan ya bir yere aşina olur ya da bunu aşina olan birinden öğrenir dedi Valander. Bu olaylarda acaba hangisi geçerli?
Buna bir türlü karar veremediler. Hanson yabancı birinin bile hangi alanı kullanacağına kolayca karar verebileceğini düşünüyordu. Svedberg ise tam tersini savunuyor ve Runfeld'in cesedini buldukları yerin katilin kesinlikle daha önceden bildiği bir yer olduğunda ısrar ediyordu. Wallander'in de bazı kuşkuları vardı. Daha önceleri katilin yabancı biri olduğunu düşünüyordu. Oysa artık bundan emin değildi. Bu konuda görüş birliğine varamadılar. O akşam sürekli olarak valiz konusuna geri dönüp duruyorlardı. Valiz neden o yolun kenarına bırakılmıştı ve neden yeniden yapılmıştı? Büyük olasılıkla da bir kadın tarafından. İç çamaşırlarının neden valizde olmadığına ilişkin akılcı bir açıklama da yapamıyorlardı. Hanson Runfeld'in belki de iç çamaşırı giymeyen biri olduğunu ileri sürdü. Ama bu sözleri kimse ciddiye almadı. Bu davranışın mutlaka başka bir açıklaması olmalıydı. Saat 9'da biraz hava almak için toplantıya ara verdiler. Martinson evine telefon etmek için odasına gitti. Svedberg de ceketini giyerek yürüyüşe çıktı. Valander banyoya giderek yüzünü yıkadı. Aynada kendisini inceledi. Birden babasının ölümünden bu yana dış görünüşünün değiştiğini fark etti. Bu değişikliğin ne olduğundan emin değildi. Aynadaki yansımasına bakarak başını iki yana salladı. Olanları yeniden düşünmek için zaman ayırması gerektiğini biliyordu. Babası öleli birkaç hafta olmuştu. Çok önem verdiği ama aramadığı kadını, Bay Bay'ı düşündü. Polislerin iş yaşamlarını başka bir şeyle kesinlikle karıştırmamaları gerektiğini geçirdi içinden. Ama Martinson'un ailesiyle olağanüstü bir ilişkisi vardı ve kocası sürekli yurt dışında bulunan Höglund'un da 2 çocuğunun sorumluluğunu gayet iyi üstlendiğini düşündü. Hem iş hem özel yaşamını bir arada yürütemeyen tek kişi galiba kendisiydi. Yüksek sesle esnedi. Koridordan gelen seslerden arkadaşlarının toplantı odasına döndüklerini anladı. Olayların arkasında olma olasılığı güçlü olan kadından söz etmeleri gerektiğine karar verdi. Kadının resmini çizmeye ve oynadığı rolü anlamaya çalışmak zorundaydılar. Toplantı odasının kapısı kapanır kapanmaz ilk sözleri bu doğrultuda oldu. ''Bu olayların bir yerinde bir kadın parmağı var.'' dedi Valander. ''Toplantının bundan sonraki bölümünü olayları yeniden inceleyerek geçirmeliyiz. İntikam unsurundan söz etmeliyiz.'' Ama bu konuda da kesin olamıyoruz. Bu da yanlış düşündüğümüz anlamına mı geliyor acaba? Yani yanlış yolda olduğumuz anlamına mı? Yani bu olayların tümüyle farklı bir açıklaması olabileceği anlamına mı? Arkadaşları Wallander'in konuşmasını sürdürmesini seslerini çıkarmadan beklediler. Hepsi de son derece yorgun olmalarına karşın Wallander onların yine de dikkatlerini bu konu üstünde yoğunlaştırdıklarını görebiliyordu. Konuşmasına Lund'da yaşayan Katarina Taxel'e geri dönerek başladı. ''Burada Yistat'ta doğum yaptı.'' dedi. ''Hastanede yattığı süre içinde iki gece kendisini görmeye biri geldi. Katarina her ne kadar yatsırsa yatsısın, ben yine de o kadının kendisini görmeye geldiğine inanıyorum. Katarina Taxel bu konuda yalan söylüyor. Neden? O kadın kimdi? Taxel neden o kadının kimliğini gizliyor?'' Eugen Blomberg'in Katarina Taxel'in çocuğunun babası olduğunu düşünebiliriz sanıyorum. Ama o bunu yatsıyor. Lund'da yaptığımız görüşme sırasında söylediği hiçbir şey doğru değildi. Bundan eminim. Neden yalan söylediğini bilmiyorum. Ama Taxel'in tüm bu karmaşanın içinde elinde çok önemli bir anahtarla durduğunu hissediyorum.
Onu neden buraya getirmiyoruz diye sordu Hanson öfke dolu bir sesle.
''Nasıl getirebiliriz ki?'' diye karşılık verdi Wallander. ''Daha yeni doğum yaptı, dikkatli davranmalıyız. Eğer onu Lund karakolunda sorguya çekersek, bize söylediklerinden fazlasını söyleyeceğini hiç sanmıyorum. Ona daha dikkatli ve özenle yaklaşmalıyız.'' Hanson isteksizce başını evet dercesine salladı. ''Eugen Blomberg'le ilgisi olan üçüncü kadınsa onun eşi.'' diye sürdürdü konuşmasını Wallander. Bize çok önemli şeyler söyledi. Bence söylediklerinin içinden en önemlisi kocasının ölümünden ötürü yas tutmayacağıydı. Eugen Blomberg karısına uzun süreden beri fiziksel şiddet uyguluyormuş. Kadın bize çürüklerini gösterdi. Katarina Taxel'le ilgili teorimizi de kocasının evlilik dışı bir ilişkisi olduğunu söyleyerek dolaylı olarak onayladı. Wallander bu son sözleri söylerken birden kendini eski kafalı bir rahip gibi hissetti. Benim yerimde olsaydı acaba Höglund bu noktada hangi sözcükleri kullanırdı diye geçirdi içinden. Blomberg'in çevresindeki ayrıntıların somut bir hal almaya başladığını söyleyebiliriz dedi. Bu konuya daha sonra yeniden döneceğiz. Konuyu Runfeld'e getirdi. Olaylarda geriye doğru birinci cinayetin işlendiği ana doğru gidiyordu. Gösta Runfeld acımasız biri olarak tanınıyordu. Bunu hem oğlu hem de kızı onayladı. Orkide tutkunu kimliğinin arkasında tümüyle farklı bir insan vardı. Özel dedektifti. Bunu neden yaptığını bilmiyoruz. Acaba heyecan mı arıyordu? Orkideler ona yeterli gelmemeye mi başlamıştı? Konuyu bu kez Runfeld'in eşine çevirdi. Ne bulacağımı bilmeden Armhult'un dışındaki göle gittim. Elimde herhangi bir kanıt yok ama Runfeld'in karısını öldürdüğünü düşünüyorum. Buzla kaplı gölde o pazar günü ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. O oyunun baş aktörleri öldü. Hiçbir tanık yok ama içimde ailenin dışından birinin bu konuyu yakından bildiğine ilişkin bir duygu var. Karısının ölümünün Runfeld'in kaderini değiştirdiği olasılığını da göz önünde bulundurmalıyız. Wallander bir an için sustu, sonra sözlerini yeniden sürdürdü. Runfeld Afrika'ya gidecekti. Gitmedi, bir şey onu durdurdu. Ortadan nasıl kaybolduğunu bilmiyoruz. Öte yandan bunun ne zaman olduğunu biliyoruz. Ama dükkanına giren hırsızın hiçbir şey almadan dükkandan çıkışını da bir türlü açıklayamıyoruz. Nereye kaçırıldığını bilmiyoruz. Valizinde bu konuyla ilişkin belki bir ipucu bulacağız. Valizi bilinmeyen bir nedenden ötürü bir kadın tarafından yeniden yapıldı. Belki de Blomberg'in suya atıldığı dalga kırandaki elle sarılan sigarayı içen de aynı kadın. İki ayrı kişi söz konusu olabilir diye karşı çıktı Höglund. Sigarayı içen ve valizde parmak izlerine rastladığımız aynı kadın olabilir. Diğeri de valizi yeniden toplayan kadın olabilir. Haklısın dedi Wallander. O zaman bu olaylarda tek bir kişinin söz konusu olmadığını varsayalım. Nyberg'e bir bakış fırlattı. Bununla da ilgileniyoruz dedi Nyberg. Holger Eriksson'un evini baştan sona araştırıyoruz. Birçok parmak izi bulduk. Ama şimdiye değin valizdeki parmak izine uyanı çıkmadı karşımıza. Kimlik kılıfı dedi Wallander. Runfeld'in valizinde bulduğumuz kimlik kılıfının. Üstünde parmak izi var mıydı? Nyberg hayır dercesine başını salladı. Olmalı dedi Wallander şaşkınlıkla. Kimlik kılıfı takmak ya da çıkarmak için insan parmaklarını kullanmaz mı? Bu konuya ilişkin kimse bir şey söylemedi. Şimdiye deyin birkaç kadından söz ettik dedi Wallander. Elimizde ayrıca eşe yapılan fiziksel şiddetle henüz tam olarak kesinlik kazanmayan bir de cinayet var. Şimdi kendimize sormamız gereken bir soru ortaya çıkıyor. Bu tür şeyleri kim bilebilir? Kim intikam almak ister? Tabii eğer buradaki neden intikamsa. Başka bir şey daha olabilir dedi Svedberg ensesini kaşıyarak. Elimizde iki eski polis araştırması var. Bunlar çözülmeden arşive kaldırılmış. Biri Östersund'da, diğeri ise Almholt'ta yapılmış. Wallander evet dercesine başını salladı. Geriye Erikson kalıyor diye sürdürdü konuşmasını. Diğer bir acımasız adam. Birçok uğraş verdikten sonra, daha doğrusu şansımız yaver gittikten sonra onun geçmişinde de bir kadın olduğunu saptadık. Yaklaşık 30 yıldan beri kayıp olan Polonyalı bir kadın. Sözlerini bağlamadan önce arkadaşlarına baktı. Bir başka deyişle aralarında bir benzerlik var dedi. Acımasız erkekler ve fiziksel şiddete uğramış, kayıp ve hatta belki de bir cinayete kurban gitmiş kadınlar. Ve bir adım geriden de bir gölge gibi bu olayları adım adım izliyordu. Kadın olma olasılığı güçlü bir gölge ve sigara içen bir kadın. Hanson elindeki kalemi masaya düşürdü, başını iki yana salladı. Bence bu söylediklerin pek olası değil dedi. Bir an için son derece güçlü kuvvetli bir kadının bu cinayetlere karıştığını varsayalım. Bu güçlü kadının aynı zamanda da cinayet işleme konusunda inanılmaz bir düş gücü var diyelim. Bu kadın neden diğer kadınların başına gelenlerle bu denli yakından ilgilensin? Onların arkadaşı mı? Bu insanların yolları nasıl ve nerede kesişti? Bunlar yalnızca önemli sorular değil dedi Wallander. Bunlar aynı zamanda araştırmamızın yaşamsal önem taşıyan soruları da olabilir. Bu insanlar birbirleriyle nasıl ilişki kurdular? Nereye bakarak araştırmamıza başlamalıyız? Erkeklere mi yoksa kadınlara mı bakmamız gerekiyor? Galerici, şair ve kuş tutkunu, orkide hayranı, özel dedektif ve çiçekçi. Son olarak da alerjiler üstünde araştırmalar yapan bir bilim adamı. Bu aşamada özel ilgi alanı olmayan tek kişi Blomberg. Yoksa işe kadınlardan mı başlayalım? Yeni doğan çocuğunun babası hakkında yalan söyleyen bir kadınla mı başlayalım? 10 yıl önce Almholt dışındaki Stank Gölü'nde boğularak ölen kadından mı? Yaklaşık 30 yıldan beri kayıp olan Polonya asıllı, Jämtland'da oturan ve kuşlarla yakından ilgilenen kadınla mı? Ve son olarak da Yistat Hastanesi'nde doğum koğuşuna gece yarıları girip ebeleri bir yumrukla yere seren o kadından mı başlayalım? Aralarındaki bağ nerede? Odanın içinde uzun bir sessizlik oldu. Herkes Wallander'in az önceki sorularına yanıt arıyordu. Wallander bekledi. Bu çok önemli bir andı. İçlerinden birinin hiç beklenmedik bir yanıtla ortaya çıkmasını diliyordu içinden. Ryberg ona defalarca soruşturma ekibinin liderinin en önemli görevlerinden birisinin meslektaşlarını beklenmedik şeyleri düşündürtmeye yönlendirmesi olduğunu söylerdi. Wallander bu bağlamda başarılı olup olmadığını merak ediyordu. Sessizliği bozan Höglund oldu. Yalnızca kadınlar tarafından gerçekleştirilen bazı işler var dedi. Hasta bakıcılık da bunlardan biri. Hastalar ülkenin dört bir yanından aynı hastaneye gelebilirler diye araya girdi Martinson. Aradığımız kadının acil serviste çalıştığını varsayarsak onun birçok şiddete ve tacize uğramış kadınla karşı karşıya kaldığını düşünebiliriz. Bu söz konusu kadınlar birbirlerini tanımazlar ama o onları tanır. Adlarını, doktor kayıtlarını bilir. Höglund ve Martinson eksik parçayı bulmaya çalışıyorlardı. Kadının hasta bakıcı olup olmadığını bilmiyoruz dedi Wallander. Tek bildiğimiz onun Yistat'taki hastanenin doğum koğuşunda çalışmadığı. Hastanenin başka bir bölümünde çalışıyor olabilir dedi Svedberg. Wallander başını yavaşça salladı. Bu denli basit olabilir miydi? Aradıkları kadın Yistat hastanesinde çalışan bir hasta bakıcı olabilir miydi? Bunu öğrenmek çok zor değil dedi Hanson. Hasta kayıtları gizli olmasına karşın Gösta Runfeld'in karısının orada tedavi görüp görmediğini öğrenebiliriz. Ve tabii Krista Habermann'ı da araştırabiliriz. Wallander önünde açılan bu yeni yolda yürümekten hoşnuttu. Acaba Runfeld ve Erikson fiziksel şiddet uygulamaktan hiç ceza yediler mi? Bu kolayca kontrol edilebilir.
Diğer olasılıklar da var dedi Höglund. Yalnızca kadınlar tarafından yapılan başka işler de var. Kadınlar için kriz grupları var. Skyne'de kendi yayın istasyonları olan kadın görevliler bile var.
Tüm bunları araştırmalıyız dedi Wallander. Zaman alacak bunu biliyorum ama yine de araştırmaya değer. Bu araştırmanın birçok yöne kol saldığını da kabul etmek zorundayız. Özellikle zaman açısından.
Gece yarısından önceki iki saati aynı anda yapmaları gereken stratejileri saptamakla geçirdiler. Hanson hepsinin tüm toplantı boyunca beklediği soruyu sordu sonunda.
Acaba bir cinayet daha işlenecek mi?
Bilmiyorum dedi Wallander. Şu ana dek olanlarla ilgili olarak içimde yarım kalmış, bitmemiş duygusu var. Nedenini sormayın, ben de bilmiyorum. Yalnızca böyle hissediyorum. İçgüdüsel bir şey bana henüz katilin işini tamamlamadığını söylüyor.
Ben de aynı şeyi hissediyorum dedi Svedberg.
Bu sözleri herkesi şaşırtacak bir şekilde vurgulayarak söylemişti.
Sonsuza değin sürebilecek cinayet dizisi söz konusu olamaz mı? Eğer biri kadınlara kötü davranan erkekleri cezalandırmak istiyorsa bunun sonsuza değin sürmesi şaşırtıcı olmaz.
Wallander Svedberg'in haklı olabileceğini düşünüyordu. Kendisi de bu düşünceyi toplantının başından beri kafasından atmaya çalışmıştı.
Bu tehlike de var dedi. Bu da katili bir an önce yakalamamız gerektiği anlamına geliyor.
Yardım gerekli dedi toplantının başından beri hemen hemen hiç konuşmayan Nyberg. Aksi halde başaramayız.
Evet dedi Wallander. Yardıma gereksinimimiz olduğunu kabul ediyorum. Özellikle bu akşamki konuşmalardan sonra buna daha çok gereksinimimiz olduğunu anladım. Yardım almadan yaptıklarımızdan daha fazlasını yapamayacağımız ortada.
Hamren bir şey söylemek istediğini belirtmek için elini kaldırdı. Uzun masanın ucunda Malmö'den gelen iki dedektifin yanında oturuyordu.
Son sözlerin altını çizmek istiyorum dedi.
Bu kadar az elemanla böylesine etkin bir polis çalışmasına daha önce hiç bulunmadım. Geçen yazda burada olduğum için bunun bir ayrıcalık değil ama kural olduğunu vurgulamak isterim. Eğer yardım isterseniz aklı başında hiç kimse bunu geri çevirmeyecektir.
Malmö'den gelen dedektifler bu sözleri onaylarcasına başlarını salladılar.
Yarın Şef Horgerson'la konuşacağım dedi Wallander. Birkaç kadın polise de gereksinmemiz olacağını düşünüyorum. Hiçbir şey çıkmasa bile moralimizi düzeltirler.
Odanın içindeki kasvetli hava bir an için dağılır gibi oldu. Wallander bu fırsatı kaçırmayarak ayağa kalktı. Toplantının ne zaman bitirileceğini bilmek de çok önemliydi.
Artık bitirmenin zamanı gelmişti. Bundan fazla ilerleyemeyeceklerdi. Hepsinin dinlenmeye gereksinimi vardı.
Wallander odasına gitti. Telefon mesajlarını inceledi. Ceketini giymek yerine koltuğuna geçip oturdu. Koridordan gelen ayak sesleri birer ikişer azaldı. Kısa süre sonra da ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Lambayı masayı aydınlatması için çevirdi. Odanın geri kalan bölümü karanlığın içindeydi.
Saat yarımdı. Hiç düşünmeden ahizeyi kaldırıp Riga'dan Bay Bay'ı aradı. Bay bana kendisi gibiydi. Ne zaman yatıp uyuyacağı belli olmazdı. Bazen erkenden yatardı ama genellikle gece yarısına değin otururdu. Telefon hemen açıldı, uyumuyordu. Wallander genç kadının sesini duymaktan hoşnut olup olmadığını ses tonundan çıkarmaya çalıştı. Bundan hiçbir zaman emin olamıyordu. Ama bu kez genç kadının sesinde belli belirsiz bir soğukluk vardı. Wallander aniden özgüvenini yitirdi. Her şeyin yolunda olduğuna ilişkin genç kadının kendisine güvence vermesini istiyordu. Ona nasıl olduğunu sorduktan sonra da yorucu soruşturmadan söz etti. Bayba bir iki soru sordu. Sonra da Wallander ne söyleyeceğini kestiremedi. Yistad ve Riga arasında derin bir sessizlik oluştu.
''Buraya ne zaman geliyorsun?'' diye sordu Wallander sonunda. Genç kadının yanıtı onu çok şaşırttı.
''Gelmemi gerçekten istiyor musun?''
''Neden istemeyeyim ki?''
''Hiç aramıyorsun ve aradığında da fazla konuşacak zamanının olmadığını söylüyorsun. Yisa'da gelirsen benimle nasıl birlikte olacaksın? Buna zaman bulabilecek misin?''
''Yanılıyorsun.''
''Öyle mi?''
Neden böyle bir tepki verdiğini kendi de bilmiyordu.
saçmalamaması gerektiğini söyledi kendine ama elinde değildi. Birden iyice öfkelenerek aizeyi hızla yerine koydu ve şaşkınlıkla telefona baktı. Sonra da hızla yerinden fırlayarak karakoldan çıkıp gitti. Danışmanın önüne geldiğinde pişman olmuştu. Ama Bayi Bayi yeniden arayacak olursa genç kadının telefonu açmayacağını biliyordu. Dışarıya çıktı. Yanından bir polis devriye arabası geçerek su kulesi yoluna doğru gitti. Rüzgar yoktu, hava soğuktu ama gökyüzü bulutsuzdu. Az önceki tepkisinin nedenini anlayamıyordu. Bayi Bayi yanı başında olsaydı ne olurdu sanki? Öldürülen adamları anımsadı. Birden sanki daha önce hiç görmediği bir şeyi gördü. İlk kez öldürülen adamlarda da söz konusu olan acımasızlık ve vahşetin kendisinde de olduğunu fark etti. Ne var ki kendisi onlar gibi saldırgan değildi. Onun saldırganlığının düzeyi biraz daha farklıydı ama o kadar. Saat sabahın biri olmuştu. Polis memurlarından birinden kendisini evine götürmesini isteyebilirdi. Ama bunun yerine yürümeye başladı. Uzaklardan bir yerden gelen lastik sesleri duyuldu. Anlaşılan araba kaymıştı. Sonra ortalığı yine aynı derin sessizlik kapladı. Hastaneye doğru uzanan yokuşu tırmanmaya başladı. Soruşturma ekibinin toplantısı tam 7 saat sürmüştü. Toplantıda hemen hemen hiçbir şey olmamıştı. Ama yine de akşam olaylı geçmişti. Rydberg'le birlikte sarhoş oldukları bir akşam, Rydberg'in dediği gibi boşluklar dolmaya başlamıştı. O geceyi hiç unutamıyordu. Rydberg'in balkonunda oturmuşlardı. 5 ya da 6 yıl önceydi. Rydberg henüz hastalanmamıştı. Hazirandı. Balkonda oturmuş bir şeyi kutluyorlardı. Ballander ne kutladıklarını anımsamıyordu. Boşluklar dolmaya başlamıştı. Hastanenin önüne gelmişti. Durdu, kısa bir an duraksadı. Sonra da hastanenin yan tarafına giderek gece nöbetçisinin zilini çaldı. Megafondan gelen ses kim olduğunu sorunca Wallander ebe Ylva Brink'in o gece hastanede olup olmadığını sordu. Ses orada olduğunu söyledi. Ylva onunla çalıştığı bölümün cam kapılarının önünde buluştu. Wallander Ylva'nın yüzünden gergin olduğunu anlamıştı. Gülümsedi ama ebenin gerginliği yine de azalmadı. Belki de içtenlikle gülümsemediğimi fark etti diye geçirdi içinden Wallander. Ylva kahve ikram edince Wallander hayır anlamında başını salladı. Fazla kalmayacağım dedi. Sizin de işleriniz yoğun olmalı. Evet diye karşılık verdi Ylva. Ama size birkaç dakika ayırabilirim. Tabii yarına değin beklemeyecekten de acilse. Bekleyebilirdi aslında diye karşılık verdi Wallander ama buradan geçiyordum. Küçük çalışma odasına gittiler. Odaya giren bir hasta bakıcı Wallander'i görünce durdu. Daha sonra gelirim diyerek geri döndü hasta bakıcı. Wallander masaya dayandı. Ylva Brink koltuklardan birine geçip oturdu. Sizi bir yumrukla yere seren kadını merak etmiş olmalısınız diye sözlerine başladı Wallander. Kim olduğunu, buraya neden geldiğini, geldiğinde ne yaptığını uzun uzun düşünüp merak etmiş olmalısınız. Kadının yüzünü bize çok iyi tarif ettiniz. Ama acaba unuttuğunuz ve daha sonra anımsadığınız bir şey var mı diye merak ettim. Evet, sonra yeniden düşündüm ama söylediklerimin dışında başka bir şey anımsamıyorum. Wallander ona inandı. Tabii burada söz konusu olan kadının yalnızca yüzü değil, hareketlerinde farklı bir şey olabilir. Ya da elinde bir yara izi falan. İnsan o denli farklı ayrıntıların birleşimi ki şaşırmadan edemiyoruz. Sizin hafızanıza güveniyoruz. Tüm ayrıntıların hafızanızda saklı olduğundan eminiz. Bir nesnenin ağır ağır suya battığını varsayın. Hafıza da işte tam böyle çalışır. Ylva Brink başını iki yana salladı. Her şey o denli çabuk olup bitti ki size söylediklerimin dışında hiçbir şey anımsamıyorum ve inanın bana hafızamı çok zorladım. Wallander başını evetlercesine salladı. O kadın ne yapmış diye sordu Ylva. Sizi yere serdi, onu arıyoruz. İşimize yarayabilecek çok önemli şeyler bildiğini sanıyoruz. Şimdilik ancak bu kadarını söyleyebilirim. Duvardaki saat sabahın 1:30'unu gösteriyordu. Wallander elini uzatarak ebenin elini sıktı. Sonra da birlikte odadan çıktılar. Ylva birden onu durdurdu. Bir şey aklıma geliyor dedi duraksayarak. Ne? Ona doğru gittiğimde ve beni yere serdiğinde bunu pek fark edememiştim. Neyi? Farklı bir parfüm sürdüğünü. Nasıl farklı? Ylva ona şaşkınlıkla baktı. Bilmiyorum.
Parfüm kokusunu nasıl tarif edebilirsiniz ki?
Bu en zor işlerden biri, ben de biliyorum. Ama bir deneyin lütfen. Wallander ebenin kendini zorladığını görüyordu.
Olmuyor dedi İlva. Uygun sözcükleri bulamıyorum. Yalnızca farklı olduğunu biliyorum. Keskin olduğunu söyleyebiliriz.
Tıraş losyonu gibi mi?
İlva şaşkınlıkla ona baktı. Evet dedi, nasıl bildiniz?
Birden aklıma geldi.
Kendimi iyi ifade edemediğim için aslında belki de bundan söz etmemeliydim.
Ah hayır dedi, bu çok önemli olabilir.
Cam kapının önünden ayrıldılar. Wallander asansörle aşağı inerek hastaneden çıktı. Hızlı adımlarla yürümeye başladı. Artık yatıp uyuyabilirdi. İlva Brink'in söylediklerini yeniden düşündü. Kimlik kılıfının üstünde eğer parfüm kalmışsa, ertesi sabah erkenden İlva Brink'e bunu koklatabilirlerdi. Parfümün aynı olduğundan artık adı gibi emindi. Aradıkları katil bir kadındı. Özel ve farklı bir parfümü vardı. Ama acaba onu bulabilecekler miydi?
29. Ayrımın sonu. Sayfa 361.